Ayrım 25, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 223. Manş Denizi'nin öteki yakasında Turkish Interstate Rapid Service Shipping Company'ye ait kırmızı ve sarı renkli kamyon Amsterdam'ın A10 çevre yolunda son durağına doğru gidiyordu. Kamyon yan paneller içerisinde gizlenmiş 180 kilo eroin hariç boşalmış durumdaydı. Şoför için son derece olaysız bir yolculuk olmuştu bu. Tır şoförlerinin çoğu gibi yol boyunca o da kendi aracının ranzasında uyumuş, sadece yemek, tuvalet ve duş ihtiyacı için arabasından ayrılmıştı. Türk-Bulgar sınırını geçtikten sonra gümrük muhafaza memurlarına sadece başını sallayıp selam vermek için durup yoluna devam etmişti. İlk durağı olan Düsseldorf'taki toptancı bakkalda mührü bizzat kırıp 200 kilo pirinci teslim etmişti. Kuzey Denizi'nin altından geçen Cohen tüneline girdiği zaman saat 6'yı gösteriyordu. Oradan batıya doğru Volendam çıkışına döndü. Etraf çoktan kuzey kışının kara mantosunu giymiş, önündeki yol kereste taşıyan kamyonlarla dolmuştu. Dünyanın en büyük dört limanından üçü olan Rotterdam, Anvers ve Amsterdam 160 kilometre çapında bir dairenin içinde yer alıyordu. Üçü de otoyoldan zaten limanda mevcut tırlara karışmak üzere akmakta olan araç selinde boğulmuş gibiydi. Bunun sonucu Hollanda, Belçika, Almanya'nın batısı ve Fransa'nın kuzeyindeki ağır ticari kamyon trafiği dünyada sadece Amerika'nın Kuzey Atlantik sahilinde Boston-Baltimore koridorundaki trafikle kıyaslanabilirdi. Şoför bu trafiğin içine giren aracın şu veya bu şekilde bir trafik kontrolüne yakalanma ihtimalinin hiç olmadığını biliyordu. Ayrıca otoyollarda Hollanda Gümrük İdaresi kontrol memuru bulundurmadığı için durum daha da güvenliydi. Herkes Hollanda gümrüğünün tam 5'te paydos ettiğini bilirdi. Meşhur bir hikaye vardır. Hollanda gümrüğü bir ihbar üzerine Polonya'ya gitmekte olan bir tırı çevirmiş ve 14 bin kilo haşhaş bulmuştu. Olay 5'e 5 kala herkesin evine gitme saatinde vuku bulmuştu. Kamyon içindeki kaçak haşhaşla birlikte kapalı gümrük antreposuna konulmuş, kapılar kilitlenmişti. Ertesi sabah herkes işine döndüğünde koskoca tırın yerinde yeller esiyordu. 14 bin kilo haşhaşla birlikte kaybolup gitmişti. Kendi kendine hafifçe ıslık çalarak şoför A10'dan Nieuwerloederweg'e dönüp su yolunu takiben bir kanallar girdabı gibi olan Het Illien karanlığına daldı. Bir müddet gittikten sonra Papaverweg'e dönüp kanala paralel giden caddeye saptı. Burası hemen hemen malların boşaltıldığı depolardan ibaretti. Hollanda'ya gelen, Hollanda'dan başka ülkelere giden veya transit malların indirilip yüklendiği bir merkezdi. Depoların bir kısmı pırıl pırıl cam cepheli ve 3-4 katlı, bazıları da şu anda kendisinin gitmekte olduğu 36A üzerindekiler gibi bir veya iki katlı basit yapılardı. Osmanlıların dördüncü kardeşleri ve eroin trafiğiyle görevli olan Abdullah, şoför kamyonu binanın arkasındaki park yerine sokarken aynı binadaki ofisinde bekliyordu. Binanın ön tarafı bir ev eşyası deposuydu. Komşularının hiçbirinin onun gerçek işinin ne olduğu hakkında bir fikri yoktu. Arkadaki park yerine giren kamyon Amsterdam sokaklarında dolaşan herhangi bir bisikletli kadar dikkati çekerdi. Abdullah Osman dışarı çıktı, şoförle birlikte kamyonun arkasını açarak gizli paneli ortaya çıkardılar. Birer kiloluk plastik torbalara konmuş olan eroinin sucuk kangalları gibi birbirine bağlanmış yüklemede zorluk çıkarıyor ama boşaltmada büyük kolaylık ve sürat sağlıyordu. Boşaltma işlemi 5 dakika kadar sürmüş, şoför ülkesine Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı. Binanın Abdullah Osman'a ait olan yarısı Türktex BV adındaki bir şirket tarafından kiralanmış ve şirket merkezi olarak bu yer 36A Papaverweg gösterilmişti. Kardeşler buraya gerçekte tekstil mamulleri, blue jean ve deri ceketleri depo etmek için asıl eroin işinin paravanı olarak kullanıyordu. Ofis kısmının arkasındaki sundurma gibi yapılmış olan çıkıntıda malları depoluyor, zemininde de eroini saklıyorlardı. Abdullah Osman ailesinin son sevkiyatı olan eroin torbalarını dikkatli bir şekilde Zula'ya yerleştirdi. Bu iş bitince Abdullah yukarıya ofisine çıktı. İlk işi en küçük kardeşleri olan Behçet'in Londra yakınlarında Stoke Newington'daki evine telefon etmek oldu. ''Beni dinle bebe'' dedi. En küçük kardeşin aile içindeki takma adını kullanıyordu. ''Mal geldi. Senin o İrlandalıya paraları hazırlamasını söyle.'' Hollanda'daki eroin trafiği hemen hemen tamamen 9 Türk aile tarafından idare edilmekteydi. Bunların 6'sı Amsterdam'da, birer tanesi de Rotterdam, Arnhem ve Apeldoorn'daydı. Bu 9'un içinde Osmanlılar en büyük olanıydı. Birbirleriyle Hollanda'da problem çıkarmamaya, bir harp başlatacak harekette bulunmamaya çok özen gösterirlerdi. Her türlü ihtilaf geride memlekette halledilirdi. Türkler Hollanda'daki eroin işini 1976 yılında Hong Kong'daki Trias çetesinin kanlı biten Tong Savaşı sonunda zayıf düşmesi üzerine ele geçirmişti. Genellikle müsamahakar olan Hollandalılar bu savaşa kızdıklarından Çinlilerin hepsini toparlayıp sınır dışı etmişti. Bu büyük bir hata olmuş, onların yerine Osmanlılar ve benzeri Türkler almıştı. Abdullah 32 yaşında Hollanda'daki işi idare eden genç eroin satıcısı neslini temsil ediyordu. Kardeşlerinden farklı, incecikti. Gözlükleri, dökülmeye başlayan sarı saçları, bir şeyler vermeye çalıştığı halk için her şeyi yapmaya hazır havasıyla Hristiyanlığın faziletlerini yaymaya çalışan Hollandalı bir rahibi andırıyordu. Karısı ve iki çocuğuyla dürüst, saygıya layık bir aile hayatı yaşıyor, pek fazla gösterişli olmayan bir Peugeot kullanıyor, disko batakhanelerinden uzak duruyordu. Sonuna kadar riayet ettiği bir prensibi benimsemişti. Hollanda resmi makamlarının dikkatini çekecek hiçbir şey yapmamaya özen göstermek. Çok doğruydu bu. Biraz evvel gelen eroinin %20'sinden azı Hollandalıların ciğerlerine, burunlarına gidecekti. Öteki Türk ailelerinin yaptığı gibi o da mallarını Hollanda'da depolar, İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya ve İspanya'daki müşterilerine buradan sevkiyat yapardı. Hollanda polisiyle başını derde sokup bu düzenini bozmaya hiç niyeti yoktu. Bu durum Fransa'da, Lyon'da Fransızların Ostris, İngilizlerin gümrük örgütü ve Amerika'nın DEA kuruluşunun Hollanda'ya 1996 yılında en az 14 bin kilo eroin girdiği tespitini doğruluyordu. Bu rakam Hollandalı bağımlıların ihtiyacı olan miktarın 5 misli olduğundan Hollanda Avrupa'ya eroin deposu olarak hizmet veriyordu. Alman, Fransız, İngiliz ve Belçikalı narkotik otoriteleri memleketlerinde ele geçirilen eroinin %80'inin ya doğrudan Hollanda'dan veya Hollanda üstünden geldiğini tahmin ediyordu. Bir İngiliz gümrük yetkilisi Hollanda İngiltere'nin Meksikası'dır diye şikayet etmişti. Jim Duffy Londra'daki büyükelçilikten aldığı 10 resmi teker teker Nancy Harmial'ın önüne koymaya başladı. Genç kadın kocasının katillerini bulmak için başlatılan operasyona katkıda bulunabilmeyeceğini için de resimleri büyük bir dikkatle inceledi. İlk beşi kendisi için hiçbir şey ifade etmediği için bir kenara itmişti. Onları masanın üstüne ters çevirdi. Profesörün resmi 6. sıradaydı. Yüzünde önemsemiyor ifadesini vermeye herhangi bir şekilde tesir etmemiş olmaya çalışarak 6. resmi de koydu. Nancy lacivert elbiseli adama da ötekiler kadar dikkatle baktıktan sonra onu da ters çevirip bıraktı. Elenenlerin sayısı artıyordu. Duffy yeni bir fotoğrafı uzatırken Nancy elini uzatıp profesörünkini yeniden aldı masanın üstünden. ''Şuna bir defa daha bakayım.'' dedi. ''Bu adamı sakallı olarak gözümde canlandırmaya çalışıyorum.'' ''Unutma Nancy, erkekler her zaman sakal bırakıp kesebilir.'' Genç kadın profesörün resmini ayrı bir yere koyduktan sonra geri kalanlara baktı. Hiçbiri profesörün resmine karşı duyduğu ilgiyi uyandırmamıştı. Resimler bittikten sonra profesörünkini tekrar eline aldı, dikkatle baktıktan sonra gözlerini kapattı. Bir müddet sonra evet dedi, bence bu o adam, sakalsız olsa bile. Adı neydi biliyor musunuz? Vallahi. Tamam, sesi karşılaşmayı kazanmış bir tenisçinin coşkun neşesiyle doluydu. Adı da buydu. Şimdi daha iyi hatırlıyorum. Profesör Bollahi. Terry bizi tanıştırırken öyle demişti. Duffy yüzünde bir tebessümle resimleri topladı. Bu resmi seçeceğini bekliyordum dedi. Umarım bir telepatiyle sana tesir etmedim. Jim, senin gibi siyadan bir adamın galiba yanılmıyorum. Bu türlü safsatayla uğraşacağını sanmazdım. Ne iş yapıyormuş bu adam? İnkarın faydası yok diye düşündü Duffy. Bu kadın yeteri kadar zeki. Siyah taşını hafif bir tebessümle geçiştirdi. Vallahi İranlıların petrol operasyonunu idare ederdi dedi. Ama asıl işi Tahran hükümeti hesabına yüksek teknolojik silah satın almaktır. Terry'nin öldürülmesine karışmış olabilir mi? Doğrudan doğruya zannetmem. Dolaylı olarak hiç şüphem yok karışmıştır. Tahran'daki bu türlü işleri organize edenlerden istemiş olabilir.
Peki neden? Allah aşkına neden?
Keşke cevabını verebilseydim Nancy.
Terry'ciğimin bu silah trafiğine karışmış olabileceğini mi ima ediyorsun? Hem de mollalar için.
Hiç, katiyen kabul etmem Jim. Nancy, belki siz tanışmadan evvel İran-Irak savaşı sırasında bu işe girmiş olabilir. Mollalar hakkında ne düşünürse düşünsün, öyle günlerde vatanseverliğin gerektirdiği bir işi reddetmek mümkün değildir.
Duffy devam ederken Nancy dehşet içinde başını sallıyor ona katılmadığını ima ediyordu.
Duffy silah işi, hani çocukluğumuzda yapışkan sinek kağıtları vardı ya, onun gibi bir şeydir. Bir defa girdin mi kurtulmak imkansızdır.
Terry herhalde sizin gibi insanlarla çalışıyordu veya rejim karşıtı gruplara ilgisi vardı. Mollaların ne yaptıklarını rapor ediyordu.
Bizim hesabımıza veya bizim ilişkide olduğumuz rejim karşıtı gruplarla çalışsaydı bunu bilirdim ben. Kocanızın öldürülmesinin sebebi bence o zarfın içinde ne var idiyse Tahran'ın onları ele geçirmek istemesidir.
O zarfta ne olabilir ki? Ne vardı?
Birçok şey olabilir. Mollaların parasıyla alınmış hamiline bonolar, altın sertifikaları, birkaç milyon dolarlık bir servet. Belki de mollaların offshore bankalarındaki hesaplarının şifreleri, kullandıkları banka hesap numaraları. Onlar şimdi zavallı şahın yurt dışına kaçırdığı paranın çok daha fazlasını bu türlü bankalara yatırıyor.
Nancy'nin güzel yüzüne hayret ve hatta ümitsizlik yüklü bir bulut kaplamıştı sanki.
Nasıl olur 2 yıldır hayatını, yatağını, bedenini, aklını ve ümitlerini bir adamla paylaşıyorsun ama kafasının, ruhunun içinde gerçek sırlarını sakladığı kasanın şifresini açamıyorsun. Nasıl olur böyle bir şey?
Düşündüğünden çok daha kolay olur Nancy. Duffy hala uyuşturucu işini açmak istemiyordu. Bunu bir başka sefer laf arasında söyleyebilirdi. Bugün yeteri kadar acı çekmişti.
Rusların en büyük casusu Kim Philby'nin karısı Eleanor Philby de kocasının Ruslar hesabına çalıştığını bilmiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda Richard Sorge'ın Tokyo'daki metresinin de onun Hitler'e değil Stalin'e bağlı olduğundan haberi yoktu. Bence bazı insanlar başkalarını kandırmak için doğar. Bunu insiyaki olarak yaparlar. Kocanızın davranışındaki sonra da başına gelenin arkasındaki gerçek budur.
Nancy ayağa kalktı. Bütün bunları hazmedebilmem için bir içkiye ihtiyacım var dedi. Siz de bir şey içer misiniz?
Duffy saatine baktı. 7:30 olmuştu. Bu saatte görevde sayılmam artık diye güldü. Ben de sadece buzlu bir İskoç alayım.
Nancy onun istediğini verdikten sonra kendisi için de vodka hazırladı.
Duffy kadehini kaldırdı teselliye, zamanın insanı rahatlatan akışına. İnşallah ikimiz de kendimizi buluruz yakın bir zamanda.
Nancy gözlerinin yandığını hissetti. Teşekkür ederim Jim diye fısıldadı adeta.
Arkadaşım Flea'ne söz verdim. Bu akşam birlikte olacağız. Bu sebeple birazdan ayrılmalıyım. Beni nereye götürecek hiçbir fikrim yok. Sizinle tekrar konuşmak istiyorum. Belki birlikte yemek yeriz bir akşam.
Duffy gariptir bunu söylemiş olduğuna inanamadı bir an. Karısının ölümünden sonra hiçbir kadına böyle bir teklifte bulunduğunu hatırlamıyordu.
Üstelik kocası öleli 5 hafta olmuş bir kadına yapıyordu bu teklifi. Nancy duraladı. Duffy'nin teklifine şaşırmış gibiydi. Vodkasından büyük bir yudum aldı, gözlerini karşısındaki adamın gözlerine dikerek
''Olur Jim'' dedi. ''İyi olur.''
Resmi Jim Duffy ile Nancy Harmian'ı son derece ilgilendiren adam, Almanya'nın Hamburg liman kentinde şehri Alster nehrine bağlayan Kennedy Brook'e doğru yavaş yavaş ilerlemekteydi. Bu akşam Profesör Nancy'nin Terry'nin ölümünden 3 hafta evvel Terry'nin ofisinde gördüğü adam olarak tanıdığı adam gibi sinek kaydı tıraşlıydı. İran'daki arkadaşlarına söylediği gibi gizli operasyonlar komitesinin toplantısından sonra Viyana'ya uçmuştu. Nükleer silahın patlatılabilmesi için ihtiyaçları olan yüksek teknolojik aletlerin tedarikiyle ilgili Halit operasyonunu süratle uygulamaya başlayabilirdi artık. Almanya'da kayıtlı küçük Cessna uçağına atlayıp Almanya'da Hartenholm'deki özel havaalanına geçmişti. Şu anda köprüyü geçerkenki yürüme hızını kasıtlı olarak öyle ayarlamıştı. Profesör herhangi bir şekilde takip edilmesi durumunda ne yapması gerektiği hususunda kurs görmüştü. Şah'ın gizli servisinde çalışmış bir adam olan hocası CIA ve İsrail'in Mossad'ın da öğrendiği numaraları profesöre de öğretmişti. Köprü, birisinin takip edip etmediğini anlamak için en uygun yerdi. Herhangi bir yerinde park etmiş otomobil veya kamyonet olmadığı gibi yaya da yoktu. Bu bakımdan sadece hızla gelip geçen otomobilleri kollaması yeterli olacaktı. Kimsenin takip etmediğinden emin olunca Bollahi, Warburgstrasse'deki bir eczaneye doğru yürüdü. Önce vitrinin önünde durup yeniden sağını solunu kolladı, içeri girip bir kutu aspirin alıp çıktı. Kaldırımda eczaneyi kollayan kimse yoktu, arabada karşı kaldırımda bekliyordu. Hızla yürüdü kapıyı açan şoföre, yine buluştuk diye selam verdi. Şoför, eski dostum iyisindir inşallah diye karşılık verirken birbirlerinin elini sıktılar. Çok iyi görünüyorsun. Son görüşmemizden bu yana en az 2 yaş daha gençleşmişsin. Acaba İslam'ın içki yasağı mı sana böyle iyi gelen? Şoför Joseph, Joe Mischer'a bakan ona hiçbir şeyin iyi gelmeyeceğini anlardı. Kocaman etli bir yüzü vardı. Çenesinden aşağı sanki et torbaları sarkıyordu. Bütün bunların üstüne koskocaman bir bıyık uzatıp dikkati daha çok çeker olmuştu. Kilosu gerekenden çok fazla gömleğinin ucunu pantolonun içine doğru dürüst sokmasını beceremeyen bir adamdı. Profesör ona hep iyi tahsil görmüş bir kalas gibi bakardı. Ama o her zaman yardıma hazır birinci sınıf bir mühendis, çoğu zaman yarı sarhoş dolaşmayı seven bir adamdı. Mischer arabayı hareket ettirirken merak etme arkadaş diye güldü. Sana İslamiyet'in kutsiyeti hakkında söylev çekmeye niyetim yok. Bugün senin de benim de böyle şeyler için vaktimiz yok. Seninle daha ciddi başka şeyler konuşmak istiyorum.
Çok güzel. Zaten vitrindeki kızları seyretmek için gelmediğini tahmin etmiştim. Yeniden birlikte çalışmak büyük bir zevk olacak.
Ayrıca bu işbirliğinin kârlı olacağını da biliyordu. Profesörün giymekten hoşlandığı lacivert ceketlerin cepleri derindi. Joe Mischer'in mühendisliğe değil, ne yolla olursa olsun çok para kazanmaya merakı vardı. Bir müddet evvel profesörün Doğu Almanya'da bir takım nükleer teknoloji bilgilerini ele geçirmesine yardım etmişti.
Şimdi ne var? Senin Mike'ın ağzından laf çıkmaz biliyorsun, hiçbir şey söylemedi bana.
Mike Beshet, profesörün Marbella'da yaşayan baş yardımcısıydı. Onunla Londra'da görüştükten sonra Hamburg'a göndermişti.
Aferin ona diye güldü. Benim iş arkadaşlarımın ağızlarını sıkı tutmalarından hoşlandığımı iyi bilir. Senin gibi. Berlin duvarı yıkılmadan evvel Doğu Almanya'ya birlikte yaptığımız 2 seyahati hatırlıyor musun?
Tabii, izotop ayrımında kullanılacak yüksek enerjili lazerler aramıştık diyerek güldü Joe. Belki uranyum izotoplarının ayrımı için lazımdı.
İşin şakasına girme diye ikaz etti profesör. Evet doğru ama Doğu Almanyalılar bizimle iş yapmak istememişti. Bak şimdi onlar parayı bir güzel kullanıyor, biz de istediğimize kavuşmuş olurduk. Yanlış hatırlamıyorsam sen yüksek enerji lazerleri konusunda epey bilgi sahibisindir.
Öyledir, epey çalıştım o konuda.
Güzel, şimdi senin bu bilgilerini uygulamaya başlayabiliriz. Mike nerede?
Pinneberg'de küçük bir otelde kalıyor. Buraya 20 dakika kadar uzakta bir yer.
Oraya vardıkları zaman Mike Suite dairesinin salonunda bekliyordu. Profesör öğretmeninin kendisini tahtaya kaldırmasını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlı olduğunu fark etti. Tahtaya kalkıp bütün bildiklerini ortaya dökmek için can atar haldeydi. Misafirlerine kahve ısmarladı. Kahveleri getiren garsonun dışarı çıkmasını zor beklediği her halinden belli oluyordu.
25. ayrımın sonu. Sayfa 231.